Ayrım 15, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 180. Hep aşçının odasında toplanan Asyalılar, Marinkovic'in ölümünde bir bit yeniği bulsalar da, şu şudur, bu budur diye kesin bir sonuca varamıyorlardı. Vada'dan da, başkamarottan da kafa sallamaların, bir takım ırın mırınların dışında bir şeyler elde edemiyordum. İki yelken işçisinden birine sordum ben de. Bana karşılık olarak elinin yarasından çok çektiğini, Seattle'a vardığında bir doktora gösterebilirlerse çok sevineceğini falan söyledi. Habire üsteledim, ölenin Japonya'da Çinli olmadığını söyledi bu sefer. Onu ırgalamıyordu yani. İngilizceyi Oxford ağzıyla konuşan yarı İngiliz yarı Çinli Louis'i zorladım konuşsun diye. Kumanya odasına gidiyordu yiyecek bir şeyler almak için. Gemideki tayfalarla aynı ırktan olmadığını söyleyip, söylediklerime karşı geldiyse de epey ıvır zıvır etti yine de. Bizim için burada en iyi politika kendi başlarına bırakmak onları. Ne halleri varsa görsünler aralarında. Düşündük, taşındık, buna karar verdik. Size söyleyecek tek şeyim yok başka. Tek. Benim işim yemek pişirmek habire. Gemici takımıyla sıkı fıkı ilişkiler içindeyim bu yüzden. Tek başıma karşı koyuyorum çoğuna. Bu gemideki biricik memlekettim başkamarot. Uşağınız Vada ile iki yelkenci Japon. Nasıl demeli, şey bunlar. Uzaktan ısın bize. Dış kapının dış mandalı. Ama yine de ortak yararlarımızı korumak için sarıldık birbirimize sıkı sıkı. Ortaklığımızın ilk kuralı susmak, çıtımızı çıkarmamak. Şortiyi unutuyorsun ama dedim. Oo, kendimizden saymıyoruz onu. Biz karma karışık o. Portekizlilik var, Malezyalılık var. Japon'a benziyor bana kalırsa daha çok. Anlayacağım piçin teki. Az geliyor gibi ahmak bir de. Ta baştan beri yanımıza uğratmadık onu hiç. Uzun sözün kısası topu topu birkaç kişiyiz bu gemide biz. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyoruz bu yüzden. Ya diye bağırdım, durumları iyi görmüyorsun anlaşılan. Nasıl bitecek bu yolculuk peki sence? Besbelli varacağız Seattle'a, hepimiz değilse de büyük bir bölümümüz. Yüz boy söyledim yine söylüyorum. Yıllardır gemilerde çalışırım, böyle gemiciler görmedim ben daha. İpten kazıktan kopmuş serseri mi dersin, zır deli mi dersin, kafası bir şey almayan andavallılar mı dersin, türlü türlü. Görüyorsunuz ya, tek ad vermiyorum size Bay Parthos. Verecek merecek olursam şap diye yandığımın resmidir çünkü. Ben aşçı Louis'im burada yalnız. Elimden geldiğince görevimi yapmaya çalışıyorum hep. Gördüğümü görmüyorum, duyduğumu duymuyorum. Kalıbı deldirmezsem yeter bana, başka istediğim yok. Haklısın dedim. Bir şey soracağım sana yalnız. Sence sakıncası yoksa cevap ver. Charles Davis Seattle'a sağ salim varanlar arasında olacak mı? Sanmıyorum Bay Parthurst. Başkamarot bahse tutuştuğunuzu söyledi bana sizin. Sağ salim varır demişsiniz. Ütülürsünüz bu kumarda siz. Her saat biraz daha yaklaşıyoruz Hornburnu'na çünkü. Öyle kolay nane değil burayı geçmek. Başımdan geçtiği için biliyorum. Kış ortasındayız. Üstelik doğudan batıya gidiyoruz. Davis'in demirden hapishanesine bir gün, iki gün değil, haftalarca su dolacak her dakika. Kurumak murumak da yok hele hem. O odaya sağlam turp gibi birini de koysan geberir gider. Davis marazlı üstelik, az buz değil hem, adam akıllı kötü. Durumlar normal falan olsa doktorlar bir şeyler yapıp az buçuk uzatabilirler ömrünü tabii. Ama nerede? Denizde, rüzgarda kudurmuşa dönecek yakında. Davis de tahtalı köyü boylayacak hemen. Böyle düşünüyorum ben. Emirlerinize amadeyim Bay Parthos. Şişko Louis efendi bir tavırla eğilip selamladı beni. Son üç gün içinde çanın pis pis iki boy çaldığı duyuldu. Bay Mallayer tehlikeli bir yokuştan kendini aşağı bırakmış kayıp gidiyordu. Gün gibi ortadaydı ki Kaptan Somers'in katilini gebertmeye yemin billah etmiş birisiyle aynı gemide yan yana bulunmaya dayanamıyordu. Üstelik bu adam Bay Pike gibi bir canavardı, düşünün ki. Üçüncü kaptanın gözleri şişmiş, kan çanağına dönmüştü. Yorgun hasta bir suratı vardı. Sırrı bugün çözdük. Vada Bay Mallory'i sevmiyordu. Bu sabah bana kahvaltımı getirdiğinde minnacık gözlerindeki o şeytanca pırıltıdan söyleyeceği yeni esaslı şeyler olduğunu anlayıverdim hemen. Şunu öğrendim ondan. Günlerdir baş kamarotla ikisi akıl almaz bir şeyi çözmek için uğraşıyorlarmış habire. Arkadaki büyük odanın raflarından birine yerleştirilmiş, 15 litre yakacak ispirtosu olan damacanadan her gün tırtıklanıyormuş az az. Ahbap çavuşlar düşünüp taşınmışlar, Sherlock Holmes gibi davranmaya karar vermişler. Günün çeşitli saatlerinde ispirtonun ne kadar kaldığını ölçüyorlarmış. Tanrı'nın günü azalmanın yemeklerden sonra olduğunu görmüşler. Şu sonuca varmışlar nihayet. Suçlu o adada baş başa yemek yiyen Bay Mallier'le dülgerden biriymiş. İşi bir oyun haline getirip sonuna dek sürdürmüşler izi. Odadan Bay Mallier'le dülger birlikte ayrıldıklarında ispirtodan eksilme meksilme olmuyormuş hiç. Son ayrılan dülgerse yine öyle oluyormuş. Masadan en son kalkan Bay Mallier ise ispirto eksili veriyormuş o saat. Ayna gibi çıkmış ortaya her şey. Baş kamarot o gün bugün damacanayı kendi kamerasına götürüp vurmuş kapıya kilidi. İspirtonun çok etkili bir avudan ayrımı yoktur pek. Bay Mallier gibi 50'sinde bir herif bir haftaya yakın böyle bir içkiyi hababam çekmişse vay halineydi onun. Gözlerinin perişanlığında şaşılacak bir şey yoktu tabii. Nasıl ölmemişti? Pesti yani. Bay Pike'a gidip uyanık olmasını söylemek için can atıyordum. Söyleyemiyordum ama. Bay Mallier'in kim olduğunu söylersem kan çıkacaktı çünkü gün gibi belliydi bu. Amerika kıtasının en konuk sevmez ucuna iyice yaklaşmıştık artık. Habire yol alıyorduk güneye doğru. Bugün Magellan boğazıyla Falkland adaları arasındaki çizgiyi geçtik. Rüzgar yarın da eserse Kaptan West'in geçmeyi kurduğu Le Maire boğazının hemen yakınındaki ateşeliği göreceğiz. Az önce anlattıklarımın ikinci bölümü geçen gece oldu. Vır vır konuşmak, gevezelik etmek Bay Pike'ın huyu değildi. Her bildiğini söylemezdi öyle. Ama gözünü dört açar, bir takım puştluklara papuç bırakmazdı. Marinkovic öldükten sonra geç zamanlara kadar birçok kez kaptan köşkünde dolaşmış, Bay Pike'ın gece bastıktan sonra güverteye hiç mi hiç çıkmadığına aklım iyice yatmıştı. Bir akşam kümese bakmaya gitmiştim. Margaret verdiği emirlere başkamurutun uyup uymadığını öğrenmek için göndermişti beni. Kümesin üstündeki branda bezi yerinde miydi? Havalandırma iyi yapılıyor muydu? Gaz lambasının çalışması ne alemdeydi? Verilen görevi yerine getirip başkamurutun her zamanki gibi kusursuz olduğunu gördükten sonra geminin kıçına doğru yürüyordum ki dalgaların üstünde uçuşup duran bir yığın penguenin sesi geldi kulağıma. Onların bağırtılarına az öteden bir balinanın soluması karışıyordu. Aysız, yıldız dolu bir geceydi. Ateş elinin rüzgarıyla yelkenlerini dolduran Elsinore, süt liman bir denizde 8 mil kadar yol alıyordu ferah ferah. Filikalardan birinin gölgesinde durdum bir ara. Olduğum yerden ortadaki gemici odasının üstündeki Bay Pike'ı görüyordum. Bir şeylere kulak veriyor gibi dikilmiş duruyordu orada. Altımızdaki ana güverteden gelen sesler, fiskos konuşmalar daha çoktu. Kit Twist'in, Nosey Murphy'nin, Bert Ryan'ın, sonra o öbür üç eşkıyanın seslerini şıp diye tanıdım aralarında. Aynı Borda'dan değildi ama Steve Roberts da oradaydı, Bay Mallier'de. İşin içinde bir bit yeniği vardı besbelli. Ne olacak ne bitecek diye meraklanmış, kılımı bile kıpırdatmıyor, filikanın gölgesine sinmiş bekliyordum. 5 dakika, 10 dakika geçti öyle. Adamlar usul usul konuşuyorlardı aralarında. Penguenler bağırıp duruyor, bize iyice yaklaşan balina oyun yapıyordu kendi kendine. Elsinore o kadar yakın geçti ki deliğinden fışkırttığı sular güverteyi ıpıslak edip bana kadar geldi neredeyse. Gemiden taş atsam vururdum balinayı. Bay Pike da benim gibi karanlığa sinmiş görünmüyordu. Balinanın püskürttüğü su şor diye bir ses çıkarınca kafasını benden yana çevirdiyse de göremedi. Fısıltıları dinlemeye koyuldu yine. Ortadaki gemici odasının bir yanına konmuş merdivenden usul usul biri çıkıyordu. Mulligan Jacobs'tı bu. Gelişi bir rastlantı mıydı yoksa gözcü olarak mı çıkarılmıştı öbürleri tarafından bilmiyorum. Bay Pike'ın böğürür gibi bağırmasından sonra görmüştüm onu orada. ''Ne halt ediyorsun orada be?'' Karanlıkta ikinci kaptanın önünde ağla kazığı gibi dikilen silüetini görüyordum adamın. Saldırgan bir tavırla Ne halt edersem ederim, sana ne dedi. Alttan gelen sesler kesilmişti bir anda. Kulaklar kirişte, kafalar hep aynı şeyleri düşünüyordu herhalde. Mulligan Jacobs'tı bu. Psikologlar bu herif karşısında hapı yutarlar. Ortaya koydukları varsayımlar, marsayımlar iflas ederdi hep. Belinden sakat Allah'lık herif kıpırdamadan yerinde duruyor, korkusuz bir tavırla ikinci kaptana bakıyordu. Bay Pike ağzı alınmaz küfürler savuruyor, basıyordu kalayı. Bir ara orada ne işi olduğunu sordu. Cüce, ipleri sararken tütünümü unutmuşum burada dedi. Hayır hayır demedi de avu gibi fırlattı ağzından bu sözleri. Bay Pike, siktir geç şuradan be diye uludu. Seni de tütünü de fırlatırım şimdi aşağı. Mulligan Jacobs gerileyeceğine öne doğru bir adım attı. İkinci kaptanın burnunun dibine sokulmuş iki yana sallanıyordu. Kudurmuş gibi soluyordu Bay Pike. Allah'ını seversen Jacobs diyebildi. Yazık olur sonra sana. Eciş bücüş herif hadi oradan be kocamış ayı dedi. Bay Pike adamı yakasından havaya kaldırıp salladı. Kendin inecek misin aşağıya fırlatayım mı yoksa ben? Önce efendi efendi konuş benimle sen. Bırak yakamı ya bırak diyorum. Bay Pike sakat herifi bir akrebi silkeler gibi silkeledi yine. İniyor musun inmiyor musun? Allah'ın ayısı ne olacak? Bunu ağzına alma sakın bir daha. Allah'ın ayısı domuzun yabanı kocamış ayı. Mulligan Jacobs kuş gibi uçtu havada kurulmuş makinaydı sanki durmadan Allah'ın ayısı yabanın domuzu diyordu. Küt diye arkadaşlarının arasına düştü sonra. Kafası oradakilerden birine çarpmış, kemiklerinin paramparça olmasından kurtulmuştu böylece. Bir homurtudur gidiyordu. Bay Pike dişlerini gıcırdatıp birkaç adım attıktan sonra durdu birden. Dirseklerini kaptan köşkünün demirlerine koyup ellerini başına dayadı. ''Ne oluyor böyle güzel Allah'ım, ne oluyor?'' diye mırıldandı. Gündüzler kurşuni bir renk alıyordu gitgide. Güneşin o eski yakıcılığı kalmamıştı pek. Her öğlen göğün kuzeyinde alçacık duruyordu öyle. O eski bildik yıldızlar görünmez olmuştu haniden beri. Sıra güneşte gibiydi artık, karada yok olmuştu kuzeye doğru. Bu soğuk sessiz kurşun rengi okyanus, her şeyi yutan karanlık bir girdabı andırıyordu adeta. Dünyanın ucundaydık sanki. Hava karardıkça soğuk da artıyordu. Koca koca balinalar dalgaların içinde oradan oraya gidip gelmiyorlar mı? Karanlıkta ciyak ciyak bağırıyordu penguenler. Hornburnunun fırtınasına rüzgarına göğüs gere gere yaşlanmış gibi görünen kül rengi yığınla albatros havada dönüp duruyorlardı boyuna. Dün sabah kara göründü diye bağırdı gözcü. Baltimore'dan bu yana bunca yakın bir toprak parçasını ilk kez görmekten bayağı heyecanlanmış, ürpermiştim. Yüzyıllar olmuştu sanki. Gökyüzünde tek güneş ışığı hak getireydi. Yakıcı sert bir rüzgarın getirdiği soğuk nemli bir duman urbalarımızın içine sızıyordu. Kıç üstü güvertesindeki termometrede sıfırın altında 2 dereceydi ısı. Ara ara bir kar yalıyordu suratlarımızı. Kara parçası görebildiğimiz kadarıyla karla örtülüydü. Alçak beyaz beyaz tepeler bir zincir halindeydi okyanusun üstünde. Tek canlılık belirtisi yoktu. Sarp, vahşi, bırakılmış yerlerdi buralar. Saat 10 sularında Lemaire boğazının ağzına vardık. Tipi durmuştu. Rüzgar daha düzenli esiyordu. Gelgitin doğurduğu akıntı tam bizim gittiğimiz yöndeydi. Bu uygun koşullardan yararlanmasını bildi Kaptan West. Çabuk çabuk bir yığın emir verdi Bay Pike'a. Dümendeki adam dümeni kırıp rota değiştirdi. Her iki bordadaki gemiciler halatları asılıp direklerin en ucuna küçüklü büyüklü Baba Fingo yelkenlerini gerdiler bu ara. Kaptan West gerçek bir gemi mezarlığı olan burna doğru yol alırken göze aldığı tehlikelerin ne olduğunu bilmiyor değildi tabii. Ama şansını denemek istiyordu bir yol. Gemiyi bir yandan rüzgar, bir yandan akıntı itiyor, ateş elinin o girintili çıkıntılı burunlarının, adaların o oylum oylum kıyılarının deli gibi gelip geçtiğini görüyorduk gözümüzün önünden. Kaptan West dürbünün camlarını bir robot gibi silip gözüne götürdü. Üstünde kar bile durmayan kapkara iki sivri kayalık tepenin arasındaki tehlikeli bir körfeze doğrulttu sonra. Dürbünümü alıp ben de baktım. Ne yalan söyleyeyim, bakar bakmaz içim ürperdi. Herhalde Elsinore kadar vardı geminin büyüklüğü. Direkleri sudan dışarı çıkmıştı. Eski bir kaza değildi besbelli. Bay Pike, o nitrat taşıyan Alman gemileri var ya, onlardan biri bu kuşkusuz dedi. Kaptan West söylediğini başıyla onaylayıp batık gemiyi inceledi gözleriyle. Bırakılmış kalmış öyle herhalde dedi. Ama yine de direğin tepesine bir adam çıkarın siz Bay Pike. Gözü keskin olsun ama. Kendiniz de göz kulak olun bu ara. Karaya çıkıp işaret mişaret verenler vardır belki. Görünürde hiçbir şey olmadığından yolumuza devam ettik. Bay Pike gösterdiğimiz ilgiye, yakınlığa hayran kalmış, zevkten dört köşe olmuştu. Ellerini ovuştura ovuştura güvertede volta alıyor, kendi kendine gülüp duruyordu. Bana 1888'den bu yana Le Maire boğazından hiç geçmediğine, bir yığın kaptanın en kestirme yol olan bu boğazdan 40 yılda bir geçtiklerini falan anlattı. Genellikle Devletler Adası'nın ilerisinden çok daha aşağılardan güneye ve doğuya doğru bir yol izleniyordu. Benim okuduğum o Denizcilik Bilgileri adlı kitapta dünyanın parmağının ucu olan bu Hornburnu için şöyle bir şey vardı. Mil mil, gerekirse santim santim ilerleyip mümkün mertebe çabuk batıya atın kapağı. Öğleden sonra boğazdan çıkar çıkmaz akıntıdan kurtulduk. Ama ateş elinin rüzgarıyla habire yol alıyor, güney kıtası boyunca akıp gidiyorduk. Saatte 8 mildi hızımız. Bay Pike'ın çenesi titriyordu sevinçten. Hiç böyle çok konuştuğunu görmemiştim onun. Kendi kendine hey benim kocamış Elsinore'um diyordu. Önde taşıdıkların çöplük süprüntüsü hep. Ama arkada taşıdıkların öyle değil. Tanrı korusun onları. Kıçüstü güvertesinden bir türlü ayrılamıyor, ellerini ovuştura ovuştura kahkahalar atıyor, Noel şarkısını mırıldanıyordu kendi kendine. Habire rüzgar çok soğumasın yeter ki deyip duruyordu öyle. Her şey buna bağlı. Yarın sabah başka bir engel çıkmazsa eğer bela burnunu geçeriz evvelallah. Bu hızla 12 ya da 15 mil geride bırakmış olacağız onu. Çok kıyak doğrusu. Bunca mutlu olmamıştım ömrümde hiç. İkinci kaptan bazen başını geriye çevirip dua okur gibi bir şeyler homurdanıyordu kendi kendine. Rüzgar, evet, ona bağlı bir şey. Şimdi estiği gibi eserse yine böyle, biraz daha. Bay Mellier böyle düşünmüyordu bana. Buradan böyle geçebilmek akıl alacak şey değil doğrusu dedi. Görülmemiştir daha ama bekleyin hele biraz. Öyle patlayacak ki hava göreceksiniz. Fırtına oldum olası bir duman gibi yükselir kuzeybatıdan doğru. Size göre hiçbir gemi hornu bir çırpıda geçemez öyleyse diye sordum. Geçememe şansı çok çok fazladır dedi. Bahse falan girerim isterseniz sizinle. Bir işe yaramasa da vakit geçmiş olur. Ben size 2 kilo tütün alayım, siz bana 1 kilo. Ben diyorum ki 24 saatten önce burna varamayız biz. Eğer bir haftadan önce hornun batısında olursak siz 5 kilo ben 10 kilo. Hornu 2 haftadan önce baştan başa dönersek. Yani şöyle, Atlantik'teki 50. paralelden Pasifik'teki 50. paralele kadar. 20 kilo tütün alacağım size ben. Siz 5 kilo alın bana yine. Oldu. Kaptan West Le Maire boğazını kazasız belasız geçtikten sonra büyük salona inip uzandı. Her zamanki gibi o şıpıtıkları vardı ayaklarında yine. Pro kutusu yanı başında duruyordu. Şöyleymiş böyleymiş hiçbir şey söylemeden Margaret'le benim avaz avaz zafer türküleri söylememize göz yumdu. Bu sabah süt gibi bir deniz, ipek gibi bir rüzgar vardı. 6 milden daha az bir uzaklıkta Hornburnu'nu tam kuzeyimizde gördük. Evet evet ta kendisiydi. Hornburnu'nun ucundan geçiyorduk batıya doğru. Bay Mellier'in yanına varıp gülerek tütün fiyatları ne kadar acaba diye sordum. Ateş pahası vallahi dedi. Böyle 1000 kez daha bahse girerdim sizinle hani. Bir denize bir göğe baktım şöyle. Geminin arkada bıraktığı köpüklerin çabuk çabuk yok olmasından yaptığımız hızı kafamda kestirmiş, 3. kaptanın hava konusundaki tasalarını aklı gösteren hiçbir şey bulamamıştım. Şurup gibi nefis bir havaydı gerçekten. Hornburnu'nun güvercinleri geminin çevresinde fır dönüyorlardı. Baş kamarot bükülmüş bir iğnenin ucuna yem takarak avlıyordu hayvancıkları durmadan. Kıç üstü güvertesinde Bay Pike'a rastladım. Homurdanır gibi bir merhaba dedi bana. damdan düşercesine bela burnunu geçiyoruz galiba dedim. Soruma karşılık vermeden suratını o ana dek hiç görmediğim biçimde ekşitip güneydoğudaki kara kara bulutlara baktı. Anlamadığım bir şeyler mırıldandı, sonra yeniden sordum. Hava ayvayı yiyecek canım dedi, görmüyor musunuz? Başımı salladım. En üst yelkenleri ne diye istinga ediyoruz peki? Kafamı kaldırıp baktım. Baba Fingo yelkenleri henüz istinga edilmiş, Grandi ve Pruva yelkenleri de istinga edilmek üzereydi. Kuzey rüzgarı tatlı tatlı esiyordu. Bir denizciye göre biraz fazla tatlı esiyordu ama. Havanın patlayacağını gösteren en ufak bir şey varsa Allah belamı versin benim de yani diye bağırdım. Bay Pike gidin de bakın barometreye bir dedi. Söyler o size ne olacağını. Harita odasına vardım da Kaptan West'i uzun denizci çizmelerini ayağına geçirirken gördüm. Barometreye bakmadan da havanın ne olacağını öğrenmiştim artık. Ama barometre daha kesin konuşuyordu tabii. Pampero'da bile bunca alçalmamıştı doğrusu. Aklım başımdan gitti bakar bakmaz. Kaptan West yağmurluğunu almak için ayağa kalkıp bana gülümseyerek ''Hornburnu'nun her zamanki halidir bu'' dedi. Afallayıp kalmıştım. ''Fırtına uzakta herhalde daha'' dedim. Kaptan West hiç konuşmadan ''Dinle hele'' der gibilerden elini havaya kaldırdı. Ağır ağır yol alıyordu Elsinor. Dışarıdan direklere sımsıkı yapışmış inik yelkenlerin şakırtısı geliyordu kulağıma. Derinden derinden duyulan bir gök gürültüsünü andırıyordu. 5 dakika geçmemişti ki Elsinor yan yattı hafifçe. Bu ara kasırganın ilk ıslıkları geminin orasında burasında duyulmaya başlamıştı bile. Kaptan West yeni başlıyor daha dedi. Bay Pike'ın sağa sola emirler yağdırdığını duydum o an. İçimde bela burnuna karşı tuhaf, ürkek bir saygı vardı öyle. Bir saat sonra burna varmıştık. Bay Malavre'nin daha önce de dediği gibi Mizana ve Gabia yelkenlerinin ipleri ayvayı yemişti. Rüzgar güneybatıdan esiyor, bizi karaya karaya sürüklüyordu. Karaya bindirme tehlikesi belirince Kaptan West, daha önce Pampero önünde yaptığımız gibi geminin yönünün değiştirilmesi için bir takım şeyler söyledi Bay Pike'a. Kıç üstü güvertesinden bakıldığında fırtınayla güreşen Elsinor'un görünüşü bir harikaydı doğrusu. Kaşla göz arasında denizin böylesine patlayıp gemiyi baştan başa sular içinde bırakması şaşılacak şeydi hani. Yelkenleri istinga etmeye çalışıyordu bütün gemiciler. Her zamanki gibi ağır, uyuşuk, hımbıldılar. Halatları bir çekişleri vardı, çift süren öküzlere benziyorlardı tıpkı. Bay Pike'la Bay Malayer onları dürtüp uyandırmaya çalışıyor, ağızlarına geleni söylüyorlardı. Kaptan West ilgisiz ilgisiz bakıp duruyordu öyle. Gitgide artıyordu fırtınanın kükremesi. Hava kurşuni mor olmuştu. Gece yarısıymış gibi lambalar yanmıştı kameralarda. Su ve hava buza kesmişti tüm. Denizden gelen serpintiler, demirlerin, tahtaların, yelkenlerin ve halatların üstünde donu veriyordu o saat. 15. ayrımın sonu. Sayfa 193.